Merhaba, sanatsız yapamayanlar, sanat için yaşayanlar, sanatı sanat için yaşamış olanlar. Nardan Dalı'ya hoş geldiniz. Ben bizzat Serra Rodoplu. O yüzden bugün çok böyle sakin bir girişle başlıyoruz. Çünkü Uğur Baran yine bu hafta yok. Ve ben tek başıma yapmaya da biraz çekindiğim için programı, daha doğrusu bir hafiften hafiften eğlencesi devam etmesi için kimle beraberim?
Merhabalar, ben Can Çamlong Taylan.
Evet, Can Çamlong Taylan, ne iş yapıyorsun?
Ben Vodafone'da
Evet, kendisi sanatla pek de içli dışlı olan birisi değil.
aynen.
Bu şekilde bir program yapacağız bu sefer. Ben geçenlerde aslında Ayça'ların gitmiş olduğu geziden biraz böyle değineceğim. Orada neler görmüş olabilir? Orada var olan sanat akımlarını biraz konuşmayı planlıyorum. Aynı zamanda öyle havadan sudan da konuşmayı düşünüyorum. Mesela Cancığım, en son gittiğin sergi neydi?
En son gittiğim sergi.
Evet.
En son seninle bir sergiye gitmiştik. Sınav sorusu gibi oldu bak şimdi bu.
Evet.
Hatırlayamıyorum. Neydi?
Giriş yapalım diye. Ben de hatırlayamıyorum pek. Ben ama geçenlerde bir sergiye gittim. Benimle gelmedin. Sebebini açıklar mısın?
Ya açıkçası sebebi haliyle sanata uzak olmam yani. Onun
Peki.
dışında beni abuk sabuk saçma sapan sergilere de götürdüğün için
Yani hepsi abuk sabuk saçma sapan değil. Anlamları var hepsinin.
tabii ki var. Tabii ki var. Yani sonuçta hepsi bir sanat
Üretimi.
derin anlamları var tabii ki. Yani bazılarımıza ulaşamayan derin anlamları var
Sana
tabii
ulaşamıyor
ama
galiba.
yani biraz zorluyor tabii ki.
Peki, ne diyecektim? Ha, sana en son gittiğim sergi açıkladıktan sonra ne düşünüyorsun? Biraz önce açıklam, ya biraz önce değil de gittikten
İşte
sonra
bu
açıklamıştım.
abuk sabuk dediğim klasmana girenlerden bir tanesi muhtemelen diye düşünüyorum.
Peki en vurucu olan kısmı neydi senin için?
En vurucu olan kısmı niye diye düşündüm yani. Bütün bu anlattıklarından sonra niye var? Bir de bunun için para mı alıyor kısmı vardı.
Evet, şu an viral gibi bir konuşma oldu, giriş oldu daha doğrusu ama ben geçen hafta böyle Karaköy'de bir alternatif bir mekan açılışı vardı. Oraya gittim tek bir seferlik bir performans izlemeye ve performansı aslında hani böyle genç sanatçılar bünyesinde açıldığı için hani böyle destekleme amacıyla gitmiştik. Gerçekten bizden destek beklediler. Bayağı girişte 15 lira verin öyle gireceğiz. Hani o şekilde girebilirsiniz gibisinden bir laf edildi ilk önce. Ondan sonra yani bu aslında bir şey ne denir? Bağış aslında dediler. Ondan sonra girdik içeriye. İçeriye girdiğimde bir arkadaşımla beraber girdim bu arada. Can Çamlok yoktu yanımda. Girdikten sonra fark ettim ki böyle çok eklektik olan bir çalışma vardı. Şöyle anlatayım. Bir tane kız vardı. Yerde yatıyordu. Kırmızı bir elbisesi vardı. Ondan sonra saatlerce yattı yattı yattı. Sonra kıyafetini kesmeye başladı. Sonra bütün her şeyi parçaladı parçaladı parçaladı. Tek tek tek tek sabırla. Ve hepsini ıslattı. Sonra üstüne sürdü. Ve ondan sonra geri yattı. Burada muhtemelen yani hani geçmiş yani bir kadının yaşadığı travmayı, depresyonu, siniri tek tek parçalayarak sabırla aşmasını izledik ya da geride bırakmasını izlemiştik aslında ama izlerken benim daha çok aklıma gelen şey yanımdaki arkadaşın aynı şey geldi. Sürekli olarak böyle sanatçılardan alıntı yapılmış gibi bir havası vardı. Şöyle söyleyeyim. Sanki kadının sabırla yaptığı hareket, yatması, işte eşyaların tek tek parçalaması, kırması, dökmesi ve bunların hepsini içtenlik yapması inanılmaz bir Marina Abramović havası veriyordu ki daha önceki programlarda bahsetmiştim. Marina Abramović'in kendine ait bir yöntemi olduğunu ve buna Abramović metodu dediğini belirtiyordu ve sadece sabırla, sadece böyle her şeyi derin nefes alarak ve düşünerek ve hani bütün vücudun tek tek hissetmesi gerektiğini belirterek söylüyordu bunu. Aslında ona benzer bir şeydi bu da. Ardından kıyafeti kesmesiyle beraber Yoko Ono'ya doğru bir ilerleyiş vardı orada. Sonra da bizimle beraber içli dışlı falan interaktif bir çalışmaya girdi ve sonra bitti. Ve sonrasında benim arkadaşıma dönüp de dediğim şey "This has been done before" oldu. kendisi, yani bu söz aslında Bedri Baykam'ın bir çalışması. This has been done before'da aslında her yapılan çalışmanın Türk sanatının içerisinde bir noktada baktığınızda bu zaten Batı'da yapılmış olarak ilk önce cevap verilerek incelenmesine gönderme yapan bir çalışma aslında. Ve bence Türkiye'deki, o yüzden Türk sanat tarihindeki en yaratıcı, en ağır eleştirisi olan çalışmalardan bir tanesidir. Sadece bir cümle olmasına rağmen gerçekten bu daha önceden görüldü şekliyle başlanan ve kendini tekrarlayan bir şey.
Bu kötü bir şey değil mi yani aslında?
Aslında Türkiye'deki ilk başta this has been done before kavramı kötü değilmiş. Çünkü Batı'dan alınan eserlere çevirerek Türkiye'deki modernleşmek için bir adım olarak kullanıyorlarmış. Ama şu anda kötü.
Şu anda. Yani şu anda hani kötü. Dizilerimizden tut her şeye kadar kopyalaya kopyalaya, yani bu kötü bir aynen. Şey yani sanat da, sanatın orijinal olması gerekmiyor mu sonuçta hani?
Aynen.
Bunun Batı'dan, yani özellikle sanat gibi bir şeyin hani sonuçta kendi kültürün, kendi şeyin içine katarak yapman gereken, hı-hı, bir sanatı başka bir kültüre kullanarak yapınca hiçbir özelliği kalmıyor bence.
Aynen. Yani ben de mesela onu düşünüyorum. Özellikle günümüz sanatında çok büyük bir eleştiri yapmıyorsa eğer Batı'ya, hani şeyi öykünerek gelmesi bayağı aslında ucuzlaştırıyor işi. Çünkü her sanatçının kendine göre bir düşüncesi olması gerektiğini artık düşünüyorum şu devirde. Neden? Çünkü yeni malzeme kullanılıyor. Sadece kanvas kullanılmıyor artık. Bu kadar çok yani yeni medyayı kullanabiliyorken yeni şeyler üret. Çünkü ben hepsini görüyoruz. YouTube'da görebiliyoruz yani aslında sanat olup olmayan birçok şeyi. Ve tekrar tekrar etmenin de bence de bir gereği yok.
Mesela bu performansı düzenleyen arkadaşlar hani genç oldukları için mi kopyaladılar? Yoksa hayır, şey mi yani, hani niye böyle bir şey yapma gereği duydular?
İşte onlar kendi ses, yani bir sanat eseri üretmişler ve kendi sesimizi çıkartıyoruz biz diyerek, hani bir mekan kiralayıp yani orada artık sergileme ve çalışmalarını yapmaya karar vermişler ve onun bir parçasıydı bu performans da. Hani bu performans aslında,
yok yaptık yani açtıkları şeyi anlıyorum ama performans biraz şey değil mi,
ciddi
yani
değil mi, değil mi?
Yani hani bence çok da hani genç bir tayfanın yapacağı bir şey değil yani. Hani özellikle açtıkları şeyi düşünürsek hani gidip bir şeyi kopyalamak yerine daha orijinal bir şey yapsalardı belki daha amaca hizmet eden bir şey olurdu yani.
Evet.
Açtıkları şeyi daha iyi betimleyecek bir şey olurdu. Yani orijinal, yeni, genç.
Evet, sanki falan. Böyle şey gibi. Hani üniversite öğrencisiydi zaten yapanların, hani olanlardan bir kısmı da. Hani sanki ne denir? Bitirme projelerin olur ya mesela.
İşte yani,
hani başkasına öykünsen de artık hani şeydir o, hani böyle bir ısınmak için bir adımdır aslında. Seni gerçi diğer hayata hazırlayacak, hani okul sonrasını hazırlayacak gibi.
Evet, hani genç öyle oldukları için böyle ders kitabından gördüğümüzü yapalım.
Aynen.
Tarzı bir şey olmuş gibi o zaman. Yani kendi tarzımızı bulalımdan öte başka, hı-hı, birisinin tarzını şey, hani cover şarkı yapmak gibi yani. Hani
aynen.
Kendi sözlerini değil de başkasının önceden söylediği sözleri kullanarak, hani ben de yaptım abi, ben de varım diye hani cover bir şarkıyla ünlü olmaya çalışmak. Gerçi olunmuyor mu? Olmuyor tabii de.
Tabii. Onu da güzel yapanı güzel yapıyor çünkü, evet. Yani DJ'ler de hepsi, herkes DJ ama bir o kadar gerçekten DJ'lik yapan da var yani.
Doğru. Aynen.
Ama şey, yani ben de açıkçası aynısını düşündüm. Yani bu kadar çok tekrar olmasına gerek yokmuş yani. Ben beğenmedim.
Ha şey olabilirdi hani ilk defa kopyalanıyor olsa hadi, evet, belki şey olurdu ama yani bunu elbet ya, bu şekilde yapan bir sürü Türk sanatçı, Türk performansçı mı oluyor artık? Yapılmış yani, yapılmışı.
Zaten sorun olduğu o. Için mesela 80'lerde ve 90'larda bir şeyler tekrar edildiğinde aslında çok fazla eskisi gibi medya yaygın olmadığından dolayı yine bir devrim yaratıyordu. Hani vay adam ne yapmış falan denilebiliyordu ya da aa kadın ne yapmış diye.
Hmm.
Ama ki ben açıkçası 80 ve 90'lardaki Türk sanatında, günümüzde hala var olan sanatçıların özellikle çok daha yaratıcı ve çok daha toplumsal konularla ilgilenerek biçimlendiklerinden dolayı hani daha nadide eserler verdiklerine inanıyorum. Ama gerçekten şey öyle. ne denir? Yani daha önceden yapılanlar taklit olsa bile en azından bu kadar çabuk elimize ulaşmıyordu. Ama şimdi biliyoruz hepsini. Çünkü o kadar çok elimizin altında ki, yani neredeyse müze mesela MoMA'ya gitmiyorsun ama MoMA'daki sergiyi görebiliyorsun yani. Doğal
Ya,
olarak hani
evet.
onu tekrar etmenin bir gereği yok ya da
Ya bir de
esinlenmenin.
hani artık daha global bir dünyada yaşadığımız için hani o zaman ya yani bunu yapıp bu şekilde tanınmak sadece lokal olarak yani hedefleri de küçük bence o zaman. Yani böyle bir şey yapıp tanınmaya çalışıyorlarsa ya demek ki ya tanınmak istemiyorlar. Ya öyle bir amacı olmayabilir tabii ki. Hani
Bence amatörler ya.
performansın öyle bir amacı olmayabilir ama amacı tanınalım, konuşulalım şeyse o zaman ya bu performansta ben şey düşünüyorum. Lokal takılıyorlar o zaman. Hani Türkiye'de bilinelim. Çünkü hani global açıdan şey olmak için bence orijinallik şu anda sanat için çok önemli. Yani hani
Tabii ki.
sen Amerika'da yapılmış olan, Londra'da yapılmış olan, Avrupa'nın herhangi bir yerinde yapılmış olan, hatta Asya'da yapılmış olan şeyi biz bizzat çat diye görebiliyoruz şu anda.
Evet.
Sen onu kopyalamaya çalışırsan, ya düşünsene Çin'de yapılmış olsa adam baksa ya daha geçen bizim sanatçılardan biri bunu yaptı der. Amerika'daki adam da Çin'de böyle bir sanatçı bunu yaptı der.
Evet.
Yani hani zaten erişim var yani. Bence farklı olacaksın ki konuşulacaksın
Evet.
global olarak. Hadi yani bizim sanatçılarımızın yani hani bilmiyorum dünyaca ünlü
Varlığını
olan
olanlar.
yani ne kadar var? Yani ne kadar ün, ne kadar konuşuluyor? Yani sadece batıda mı konuşuluyor? Doğuda da konuşuluyor mu? Hani herkese mi hitap ediyor? Bilmiyorum. Ama
Aslında var Türkiye'de öyle
hani
hem batıda hem
gençlerden var
konuşan.
mı şu anda? Yani daha
Gençlerden de var.
gençlerden. Ha, iyi o
Gençlerden de
zaman.
var.
Ama onlar da yani bir derece herhalde orijinalliği sayesinde
Tabii
şey
ki hem
yapıyorlar.
orijinallik hem de işte o ne denir? Yani hareket edebilme, mobilite de bazen önemli oluyor bu tür şeylerde. Yani network oluşturdukları için hani yeni şeyler görüp onları daha rahat dönüştürebiliyorlar yani. Hani taklit olarak değil, sonuçta uzaktan baktın, uzaktan bakmış oluyorsun yani. Hani bir şeyleri yorumlama fırsatında olmuyor. O yüzden hani bazen gezerek, görerek anlayabilmek gerektiğine inanıyorum. Deneyimleyerek yaşamak gerekiyor.
Tabii. Tabii
Yani
ki.
eskiden mesela ben şeyde bir ara ne böyle 1935 doğumlu sanatçılar Fransa'ya gitmişler. Fransa'dan geri gelmişler. Türkiye'de hepsi benzer çizimlerde. Hepsinin şeyi
Aynen.
benziyor. Ne denir? Desen çalışmaları hepsi birbirine benziyor. Mesela Nevis Tanyeli'nin, Mehmet Güler Yüz'ün falan hepsinin birbirine benziyor çalışmaları. Yani şey olarak farklılık gösterse de, imaj olarak farklılık gösterse de çizgi ve biçimleri inanılmaz benziyorlar. Ve sonradan fark ettim ki bunların hepsi Fransa'da okudukları için o dönemde egzistansiyelizmle beraber falan gelişen akım, hani o tür şeyleri de okuduklarından dolayı o dönemde oluşan modern sanatçıların çizgilerini yansıtmaya başlamışlar. Ama modern sanatçının düşüncesini değil, biçimselliğini yansıtmışlar. Mesela seninle gitmiştik, hatırlar mısın bilmiyorum. Giacometti.
Ha tabii ki. Onu hatırlıyorum.
Pera'da gitmiştik.
Evet.
Mesela Giacometti aslında heykellerin sadece biçim olarak değil, hani neden figüratif olarak tamamen bozuyor şeylerini, heykelleri, insan bedenlerini her zaman yapıyor. Ama biçim bozmasına rağmen aslında yaptığı şey heykellerinde psikolojik durumu daha çok açığa vurmak ya da kendi psikolojisini heykellerin üzerinde yansıtmak. Dışa vurumcu gibi bir yöntemle yapmıyor bunu. O yüzden sanki heykeller hala hareket ediyormuş gibi, hala rüzgara çarpıyormuş gibi. Böyle ne denir, insan ruh halindeki o gitgelleri hissedebildiğiniz aslında tek renkteki heykeller görüyorsunuz. Ve şeyde de ne denir, Nevis Tanyeli'nin ben özellikle çalışmalarını görmüştüm bunu. Gerçekten Giacometti'nin çizgiselliğini yakalamış ama yani o psikolojik ruh hali tabii ki de yok yani. Aynı şekilde mesela
Bence o olabilir ya. Yani yöntemi kullan tabii ki yani yöntem ya bu şey gibi hani yöntem belki bir araç
gibi.
gibi
Evet.
ya ama ruh halini de yani hele ki yaşamıyorken yansıtmaya
Değil mi?
çalışırsan tam kopya olur işte yani bence güzel yani. Yani tabii ki benzetebilir şey yapabilir ama kendi ruh halini katarak ona herhalde kendi şeyini yani kendi belirtmek istediği, kendi yansıtmak istediği şeyleri vererek orijinal bir şey yaratıyor işte. Hani aynı tip yapabilir. Her ya o zaman şey olurdu. Tabii ki ben orijinallik derken bir kişi fırça ile şey sulu boya kullandığı zaman diğeri kullanmasın demiyorum yani.
Tabii tabii canım.
Yani. Ama yani hani bu adam bu şekilde ünlü olmuş. Kendisi ruh bozukluğu varmış. O yüzden bunu bu şekilde yapar. Hani şizofrenik gibi çizdiği için ama ben de öyle yapayım abi. Bu şekilde ünlü olunuyormuş. Olmaması lazım hani.
Yok, çok fazla referans noktası açık olduğunu hissettiğim için ben şey yapıyordum ya. Hani biraz daha iyi işte o, aslında o dönemde de görülen şey ne, hemen Cegometi varit tipler hani gibi konuşma olduğu için. Yani direkt hani böyle aslında görmüştük bunun bir daha bir tekrarı gibi oluyor aslında. Ön tekrarı, ön oluşumu.
Ya pardon. Tabii hani Cegometi gibi demek her zaman da kötü değil tabii hani.
Tabii canım.
Ondan esinlenmiş ama kendisi bir şey katabilmiş denildiği sürece olur bence. Ha yok ama tam Cegometi olmuş.
Ay, o bu çok kötü. Kötü ya. O çok işte, kötü bir şey.
Hani al Cegometi'yi koy buraya. Hani kopyası olmuş. Yani, bravo, güzel kopyalamışsın da kopya olmuş evet. Gibi olurdu.
Yok zaten o kadar kopyacılık kötü de yani. Hı-hı. Ben ne bileyim, çizgisellik falan açısından da bunu şey yapıyorum. Aslında ben Cegometi'nin kendisini çok severim. Kendi çalışmalarını çok beğenirim. Kendisi. Ben şeyde ilk görmüştüm Cegometi'yi birebir böyle ne denir? Venedik'teki Guggenheim'da sergileniyordu.
Hayatta mı?
Yok, hayatta değil. Şey. Tanıştım.
Ben görmüş. İşte onu diyorum yani. Yani bizzat gördüm.
Yok deyince, yok. Yani heykellerini gördüm.
Yani hani en başta kankam diye dalga geçiyordum. Sonra bizzat gördüm deyince. Ama bu adam görmüş ya cidden dedim.
Nasıl
yani.
Nasıl işte 200 yaşında.
Bilmiyorum yani.
Şey, hayatım ben çok entel olduğum için artık heykelleri bizzat onu gördüm gibi şey yapıyorum. Sen de benle konuştum da oluyor onlarla.
Değil mi?
Yani ne yapayım? Ne yapayım?
Tamam, senin de senin hayatın kusurum bu tabii ki.
Neyse, o zaman bir parça koyalım. Sonra geri dönelim Cegometi'den.
Oh,
Evet, döndük. Nereden bahsediyorduk en son? Giacometti'den bahsettik değil mi?
Evet.
Evet. Giacometti şeyi güzel. Yani ne denir? Kendi çizgisel yapısıyla yani yaratmış olduğu portrelerin psikolojik böyle alanını bir arada tutması güzel. Ben yani en çok etkileyici olan kısmı buydu. Ha ben ha Venedik'te ilk görmüştüm.
Ha evet.
Kendisiyle tanışmıştım doğru. Hatırlıyorsan.
Aynen öyle diyorsun.
Orada çok böyle yani o zamana kadar genelde böyle işte resim yani kitaplarda görmekle aslında birebir görmenin farkını orada anlıyorsun. O kadar böyle şey ki böyle neredeyse yok olmaya yüz tut yani inceler, uzunlar neredeyse yok olacak ama yok oldukları kadar da bir o kadar varlar yani. Çünkü hani fazlalıklarını atıp sadece ana özünü sunuyor gibi şeyin ne denir heykellerin. Ondan sonra ne oldu? Beğenmedin galiba düşüncemi.
Yo yani tabii ki haklısın yani.
Nasıl gördüm sen merak daha iyi ediyorsun. Bilirsin. Nasıl görüyorum?
Sen daha iyi bilirsin hayatım.
Şeyde şimdi Giacometti'nin olayı psikolojiden besleniyor olması. Aynı şekilde
söyleyemedin.
Ne demek istedim ama?
Anlamadım ki. Dezenfektan mı diyeceğim?
Deformasyon.
Allah Allah.
Deformasyon yapan başka bir sanatçıysam. Kim?
Kim?
Egon Schiele.
Hayır.
Schiele'liymiş.
Ne?
Schiele'liymiş.
İmkanı yok. Değil mi? Yok ya beni Viyanalı. Kandırıyorsun.
Viyanalı.
Cahilliğimi kullanarak benimle dalga geçiyor arkadaşlar.
Evet, evet. Can'da bu arada iki tane yüksek lisansı var.
İkisi de sanatla alakalı değil, değil ama.
Evet.
O yüzden yani bu kadar.
İşte bu arada gezip görüp öğreniyoruz işte böyle anlatıyorum sana hikaye gibi.
İşte.
Ha bir de Assassin's Creed'de de çok iyi Rönesans öğrenmişti.
Ha çok inanılmaz yani. Oyunlardan sanat öğrendiğim kadar başka bir şeyden öğrenmedim herhalde.
Yani insanlar genelde oyunlardan İngilizce öğreniyorlar ama senin ihtiyacın yok galiba buna.
Yok İngilizceyi hallettik çok şükür.
Çok şükür.
Onun yerine hani daha sanatsal konulara inebiliyorum oyunlar sayesinde.
Peki Rönesans'ta en çok neyi beğenmiştin? Kim beğenmiştin?
Rönesans'ta tabii hani oyun gerçek bir şey değil ama yani Leonardo da Vinci ile birlikte işler güçler yapmak eğlenceliydi yani.
İşte benim Giacometti ile tanıştığım gibi sen de Leonardo ile tanışmışsın. Tabii
ben Leonardo'nun konuştuğunu duydum ama.
Ha bayağı. Sen siz yani. Bayağı konuşmuşsunuz
tabii,
da.
Tabii muhabbet çok koyuydu yani.
Ne
çay falan şey yaptık.
Çay içtiniz.
Tabii.
Aslında Rönesans'ta biliyorsun çay yok. Neden?
Kahve içtik o zaman.
Kahve de yok. Çünkü tekila, ya Afrika'dan yaptı. Ya Arabistan'dan gitmesi gerektiği için kahvenin o ticaret
adamlar
yok yani adamlar.
Adamlar ne içiyormuş ya adam? Absint mi içiyorlarmış?
Belki absint olabilir. Bir miktar.
İyi o yüzden belli yani.
Bir miktar. Absint varsa o dönem. O da 19. yüzyıl ama
olsun.
O
dönemi çok iyi açıkladı o zaman. Absint. Bence.
Belki su içiyorlardır ya. Çok da şey yapmaya gerek yok.
Ya hiç zannetmiyorum.
Rönesans çok da bolluk devri olduğunu düşünmüyorum. Yani Medici ne veriyorsa onu yiyip içiyor adam.
Değil mi?
Ya.
Ha Medici de vardı doğru.
Evet. Ne yapıyormuş Leonardo o dönemlerde?
Leonardo işte takılıyor. İşte böyle icat micat falan. Oradan işte hani resim falan yoktu ya aslında oyunda. Çünkü
keşke
hani
iki resim sana,
senin karakterine yardımcı olmaya çalışıyordu. Dolayısıyla hani adamın sana resim çizmesi bir fayda sağlamayacağı için
anladım.
Bir asasine. Yani adam sana icatlarını şey yapıyordu. Ha. Yani o uçan
ha,
araç
evet.
Çizimleri var ya. Ha, onlardan bir tanesiyle bir şeyler icat ediyordu sana böyle yani yapay paraşüt tarzı bir şeyler.
Ben de öyle
yani,
sanıyordum.
Tabii ki tarihsel
GoPros gibi
şey.
Çıkacak tek tek sana anlatacak öyle bak buraya da böyle resmi koydum
ha,
da.
Evet.
Şurada biraz hüzünlü
oturtuyor
bir.
Oturtuyor Mona Lisa'yı. Diyor bak bu da benim şey amcamın kızı Mona diyor. Ondan sonra otur lan oraya diyor. O çiziyor kızı. Sonra oyun bir anda şeye giriyor.
Şuraya da hüzünlü bir ağaç koyalım arkaya perspektif
oyunda,
olsun.
Oyunda Leonardo'nun yüzü şeyine giriyorsun. Bir anda Mona'yı boyamaya başlıyorsun. Boyayamazsan fail.
Aslında çok mantıklı başın. Olabilir. Renk.
Aşırı
benim vardı küçükken
bir, oyun
bir mesela yazıyor. Boyanın üstüne bir yazıyor. Bu yüzden Toys R Us'tan
evet.
Alıyordum.
Ya ama yani.
Sen
bayağı sıkıcı bir oyun olurdu yani.
Tamam. Sen öyle diyorsan.
Dur. Bunda para olabilir bak.
Ne?
İsmini Artistry Simulator 2017.
Hadi bunları paylaşmayalım yalnız. Biz belki kendimize kullanırız. Bu yok. Böyle bir şey denilmedi.
Ya arkadaşlar dinlemeyin. Kulakları tıkayın.
Tutmaz bu. Biz hemen geri dönelim. Ben Egon Schiele'den bahsediyordum. Schiele'li olmaması.
Aynen.
Egon Schiele de aslında figüratif çalışan ressamlardan. Kendisi Viyanalı. Yani geçen hafta radyo karavanın gitmiş olduğu yerde.
İyiymiş.
Ya hem de Egon Schiele baya koleksiyon olarak da en büyük koleksiyon Viyana'da yer alıyor.
O Egon yüzden... Schiele hayatta mı?
Hayır değil.
Yani bunların niye hepsi... hep öyle bunlar ya?
İşte sanatçılar ölünce demeyeceğim. Çünkü güncel sanatçı için değil de modern sanatçılar da ölünce.
Ya diyecektim bir elini öpmeye gitsinler değil diyecektim. Şey radyo ya, karavanı olarak.
Kendisi modernizmle beraber şeyi bitiyor. Egon Schiele 1918 mi 19 mu o civarlarda ölüyor.
Genç ölmüş.
Genç ölmüş. 1890 doğumlu yalnız.
Of.
Senden benden büyük.
1890 doğumlu 1918'de mi öldü?
Hı.
30 yaşında ölmüş de.
Aa cidden. Çok genç ölmüş.
Yani bizim yaşımız civarında ölmüş yani. Hani sanki tam... bir yüzyıl öncesinde doğmuş gibi düşünüyorsun.
Evet ya ben de bir ömür sığdırmıştır diye düşünmüştüm.
Aramızda matematik kuvvetli olan birileri var Allah'tan.
Bu hep Picasso yüzünden oluyor biliyor musun? Picasso çünkü uzun yaşamış. Böyle o milyon tane çocuk yapmış. Yaşarken de parayı görmüş falan. Keyifli yaşamış. Efekt yapıyoruz.
Aynen.
Efekt yapıyoruz kalorifere ayak vurarak.
Evet.
Hep o yüzden o adam yüzünden hep bir illüzyon var. Sanatçı illüzyonu. Yoksa olmazdı.
30 yaşına kadar bunları yapabilmiş en azından. O da başarılı.
Evet
yani.
Biz ne yaptık? Dibe ağlayalım mı?
Ya 30 yaşına kadar Serra Rodoplu'yu kim biliyor? Bak Egon Schiele'yi sen şu anda konuşuyorsun.
İşte.
Ya,
yani
naber?
İnşallah bu kadar kısa olmaz da ömrüm yaşadığım
i̇nşallah.
Kadar. Yani.
İnşallah.
Ben daha hayallerim var. Resim de yapmayı planlamıyorum ayrıca.
Başka şekilde.
Başka
artık o şansı kaçırmışsın zaten.
Ben bilgisayar arkasında Excel girerek yaşlanmayı planlıyorum. Heyecanlısı. Neyse tabii sanatçıların da bir de böyle şey var mesela geri kalanı bizlere bu şekilde geri dönüşümü oluyor. Sadece konuşmuyoruz. Excel tablosu giriyoruz sanatçı eserinden.
Bence daha önemli konuşmaktan.
Excel tablosu. Sonra ne oluyor? İnternete girdiğinde işte o veri tabanına benim sayemde ulaşacaksınız. Keşke benim adım yazsa bütün bunların altında.
Yaz. Çaktırmadan. Ya hiç bilmiyorsun.
Evet bu Serra falan diyor yani.
Benim bütün yazımlarımda bir yerde CCT yazıyor yani.
Öyle mi?
Yazmıyor tabii ki de. Ama yazabilirim
belki imza
yani.
Atabilirsin. Sen neden mesela web artist olmadın? Olmak isteyenler var pek ortalıkta.
Web artist olmak için yaratıcılık gerekiyor. Bende yoksun olan bir şey bu.
Hmm. Biliyorsun bir tane Türkiye'nin önde gelen bir sanatçısı Candan web art yapmasını istedi. Web art diyebilirim de öyle elini yok. Avucunu bir... Hani sokmasını istedi yani. Ama Can reddetti.
Yok teşekkür ederim. Ben klasik mühendisliğe şey
evet.
yapıyorum yani.
Öyle de idealist bir insan.
Aynen. Sanattan uzak kardeş.
Derin bir sessizlikle. Neyse 30 yaşına kadar sanatçı olamayacağız ikimiz de zaten bu noktada. Önemli değil yani.
Aynen,
Egon Schiele olsun onun yerine. Hmm. Benim pek zamanım kalmadı Can'cığım.
Peki Radyo Karavan ne yapmış Viyana'da?
Onlar gezip tozmuşlar. Yemek yemişler. Şey ne denir? İçmişler.
Viyana'da çok sanat şeyi var ya. Onları hiç gezmemişler.
Onlar gezmişlerdir canım.
Ha yani.
Zaten şey değil de.
Gezip tozmuşlar derken ben de tamamen alakasız bir şeylerle uğraştılar herhalde diyorum.
Ben mesela Gay Pride'a gitmiştim Viyana'ya gittiğimde.
Al işte.
Havalı olsun diye. Sonra bir baktım.
Ortam yapayım diye.
Yanda o saray müze vardı. Saray müzesini bir gördüm. Orada da izlenimciler sergisi vardı ta o zamanlar. Geçici sergi. Ben de gittim onu şöyle bir gezdim. Ma nedir hepsini tek tek gezdim. Çıktım. Sonra Mumok'a girdim. Orada bir tane şey var. Müze meydanı var. Leopold ve Mumok var yan yana. Onları gezdim falan filan. Böyle sonra da bir tane tramvay vardı. Atladım ona. Binalar falan filan onları çabucak gezdiriyorlar.
Bayağı iyi hatırlıyoruz ama.
Ben bayağı iyi hatırlıyorum tabii. Her şeyi unutsam da bunu çok iyi hatırlıyorum.
Evet, sanat olunca konu.
Sanat olunca.
Asla unutmuyorum.
Evet. Egon Schiele'nin doğum tarihini bile hatırlıyorum. Ne diyorsun sen?
Vay işte.
Yani. Seninkisini bilmiyor olabilirim.
Yok daha.
Yok. Ondan sonra Egon Schiele'ye dönecek olursak, Egon Schiele aslında uzun bir akademik eğitim almış 30 yaşına kadar. Ondan sonra figürleri artık çok iyi çözebildiği için gitmiş onları bozmaya başlamış. Aslında kendisi yani var olan anatomik bilgiyle ve kişinin yani yaptığı nesnenin, objenin, öznenin anatomisini bir arada tutarak kendi yorumunu da katarak gerçekten daha duygusu olarak olan çizgilerle beraber resmetmeye başlamış.
Peki bu adam sadece kadınları mı çizmiş?
Genel olarak kadınları çizmiş. Kadınlara karşı bir olayı varmış çünkü.
İlginç.
Evet. Ama aslında bu dönemdeki birçok sanatçı kadınları çiziyor.
1900'lerin başı diyorsun.
Evet.
Kim mesela?
Kim mesela? Ayrıca bir Viyanalı sanatçı olan.
He.
Şey. Kim? Klimt.
Klimt.
Evet. Klimt'i biliyorsundur. Böyle öpücük diye bir şey var, tablosu var.
Ya elbet biliyorum.
Ben Klimt'i ilk gördüğümde çok böyle çok beğenmiştim. O zaman daha baby'ydim ama bayağı küçüktüm.
Ben hiç bizzat görmedim çünkü Viyana'ya hiç gitmedim.
Yok ama hayır öyle değil canım. Ben de kitapta görmüştüm gördüğümde. Ha. Daha sanat tarihçisi falan değildim. Bayağı ortaokulda falandım. Güzel
tamam,
günlerdi.
Tamam, alakasız.
Evet. Neyse ben mesela Klimt de kadınları çiziyor. O da Art Nouveau etkisiyle çiziyor aslında. Onun biraz daha dekoratif o yüzden. Mesela şeyin nedeni Egon Schiele'nin daha böyle dramatik ve gerçekten ruhsal bir çizgisi varken Klimt'in psikolojik bazen hani etkisi var diyorlar ama tamamen aslında erotizme kayan bir kadın figürü çizdiğini görüyoruz. Aslında onun da bunu yapma sebebi kadın bedenini ele alıp onu ama oryantalist bir biçimde yapmıyor. Yani ezerek değil de gerçekten nötr ve ilgi odağı olarak yapıyor. Ve kadın her zaman ailesinden çok fazla insan kaybettiği için aslında o. Kadın da hani o boynu bükük kadın olarak hep yapıyor. Evdeki edilgen ki hani edilgen ve üzgün depresif karakter olarak hep yapıyor. Evet, ruh durumu varmış demek ki bunları dediğime göre.
Yani o zaman bu adamlar biraz birbirinden bağımsız bir şekilde aynı.
Evet.
Yani hani ulusal bir şey aynen, yokmuş yani.
Aynen ama bir yanın demek ki havası suyu insanı psikolojik şeylere itekliyor gibi düşünüyorum
İtekliyor
yani.
Sadece kadın çizebiliyorlar.
Yani ama duygusal açıdan çiz.
Evet yani.
Başka bir Viyanalı mesela bir insan söyle bana önemli. Dın dın dın.
Evet şey... Seyircilere sorma hakkı şey jokerim kullanmak istiyorum.
Mesafeyle başlıyor.
Mesafeyle başlıyor.
Mesafeyle başlıyor.
Bilmiyorum.
Freud. Sigmund Freud. Biliyorsun Freud'un da.
Ben sanatçı arıyorum o yüzden.
Freud'un da şey yapan Lucien Freud var.
Kim?
Kendi kandaşın şey akraba galiba torunu resim yapıyor. Ressam Lucien Freud. Psikanalizden yola çıkarak. İnsan figürleri yapıyor o da.
Lucien Freud hayatta mı?
Hayır. Sen niye böylesin ya?
Merak ediyorum. Hani birisinin elini sıkıp bu abi ne? Sen ne yapıyorsun diyemeyecek miyim yani?
Yok hayır hayatta değil. Bu arada Freud'un da artık hayır, torunun
ciddi,
torunu
ciddi, bu adamların hepsinin ölmesi mi gerekiyor yani?
Hı? Yok canım. Yaşayarak kazanan Picasso var.
Freud'un torununu bulabiliriz yani.
Tabii benim arkadaşım nişanlı.
Thank you.
ve bir müzik arası verdik Freud'dan bahsettikten sonra. Evet. Çünkü Freud üzerine bir müzik dinlenir.
Yani bu bilinen bir kural sonuçta. Evet. Hepimiz bu kurallara uyarak yaşıyoruz hayatımızı.
Tabii ki. Freud sonuçta. Aynen. Psikoloji yani. Aynen. Ama sanki Viyana'daki adamların olayı psikolojiymiş sanki, değil mi?
Aynen.
Viyana psikoloji başkenti. Ama hepsi sonra İngiltere'ye taşınmış.
Aynen.
En azından Freud taşınmış. O bize yeter.
Hı. Sonra Freud'un torunu artık neydi?
Evet,
İstanbul'a torunu. Artık İstanbul psikolojinin merkezi oldu.
Akademisyen ama ya. Yaşasın. Üzüldüm çocuk adına. O da psikoloji şey etmiş.
İşte.
Okumuş. Benim de soyadım Freud olsa ben de psikoloji okurdum. Boş durmazdım.
Vaa, soyadını ilerletebilmiş. Bravo yani.
Yok, o çocuğun da annesi şey etmiş. İkinci isim olarak kullanıyormuş. Hani bir şey Freud.
Çocuk kullanıyor mu peki?
Yok.
Ben kullanırdım.
Bildiğim kadarıyla kullanmıyor.
Ama babaya da haksızlık olur yoksa.
Yani işte ne hep yapsın? Böyle gelecek düşünmek zorundasın değil mi?
Ya işte Freud gibi bir sülaleden geliyorsan işte aslında soyadını işte hanedanını devam ettirmek için erkek çocuk diye şey yapmak
zorundasın. Kızları öldü.
Aynen. Göm kızları.
Onun da psikolojik bir açıklaması vardır herhalde ailede.
Bence de.
Sonra neden şey oldu? Doğu tipi bir gelişme oldu.
Allah'tan batılılarmış. Yoksa
evet, kızlara da değer vererek şeyleri.
Yoksa şey olsaydı, doğulu olsalardı.
Evet.
Erkek çocuk olana kadar. Yoksa ondan sonra Freud ailesi bir sülale olurdu. Çıkardı. 8 tane kız çocuğu, bir tane erkek çocuğu. Erkek bulana kadar yaptık abi.
Yaptık diye. Ama olmadı mı?
Hepsi psikolog.
Bence iyi kapışmış olurlar yani.
Ama birbiriyle kapışacaklar onu.
Yani
düşün.
Ben mesela, benim soyadım Freud olsa, üçüncü kuşak ötedeki dedem de şey olsa.
Ama şöyle düşün, hepsi psikolog oldu. Kendi sülalenle yarışıyorsun. Birisi geliyor, ya ben ya çok rahatsızlık çekiyorum, depresyona girdim galiba, ben bir Freud'a görüneyim diyor. Hangi Freud'a görüneceksin?
İşte. Bence yaşam
anasıyla koçu bacısıyla mı yoksa şeyle mi?
Bir de falan aileye mi söylenmez yani. Ya işte. Ben olsam yaşam koçu olurum mesela. Farklılık katarım. Kişisel gelişime girerim. Evren enerjisi falan
seni
derken.
Seni dışlarlar ama.
Dışlarlar mı? Neden? Aa, bilimsel tabii değil çünkü.
Ya bir kere yani aile işinden uzaklaşıyoruz.
Doğru. Ama biliyorsun değil mi? Yaşam koçları psikologlardan daha rahat iş buluyor.
Evet. Değil mi?
Kendi şey, kendi dükkanımı açarım.
Aynen.
Dükkanım dedim.
Aynen. Şey gibi böyle hani avukat açarım büroları gibi böyle hani soyadlarını koyarak açarlar.
Tabii.
Freud'dan Freud diye şey yaparlar. Öyle bir güzel şey olur. Herkes ben FFFFF'ye gittim diye aynen şey yapar. Hangisi boşsa ona girer böylece.
Birinci Freud, ikinci Freud.
O da
Freud. Ama şey neydi? Lucian Freud ressam. Mesela derdin olsa gidip ona söylesen sana resim yapar.
İşte onu dışlamışlardı
kesin. Onu dışlamış olabilirler.
Ya da psikoloji bilgisini sanata dökmüştür muhtemelen.
Olabilir. Ama yine de bir işte Egon Schiele kadar olamamış yani. Evet, o kadar havalı değil yani kendisi.
Ama öyle bilmiyor İngiliz demek ki sen bildiğine göre.
Yani o Christie's falan filan o şeyde müzayedede çıkınca takip ediyoruz.
Aynı dönemde miydi ya Lucian Freud?
Hayır değil. Hayır. Lucian Freud bayağı genç de. Yaşamıyor ama galiba. Yaşıyorsa çok yaşlı, bilmiyorum. Takip etmedim o kadar kendisini. Ama diğer bir yanda neydi diğer kadınları çalışan? Klimt.
Klimt
güzel ama değil mi? Sen şimdi müzik arasında baktın birkaç tane resmine.
Klimt'e baktım
İki da. İkiya'da var yani tabloları.
Yani çok güzel. Tamam, hoş, güzel. Hani bir sürü kadın çizmiş falan. Yani ama bu adam biraz geometrik şekillere takmış sanki. Kareler, üçgenler, yuvarlaklar falan filan.
Evet, kübizm gibi.
Kübizm gibi. Kübizm buysa ben de yanlış biliyorum. Sen de yanlış biliyormuşsun ya.
Yok, şaka yaptım. Seni denedim canım. Baktım acaba kübizm deyince atlayacak mı dedim. Kübizm değil mi?
Kübizm de küp olmuyor mu?
Küp. Yok, üçgen daha çok kullanıyorlar kübizmde.
Yanlış yapmışlar.
Dengeli kompozisyon olsun diye.
Yani. Üçgen prizmaizm olacaktı o zaman.
Evet. Neyse, kübizmi biliyoruz en nihayetinde. Allah'tan. Çok şükür biliyoruz onu.
Bildiğimi düşünmekteyim şu anda. Kendimi sorgulamaya başladım.
Kübizmden birisini söyle. ÖSS giriş
sınavı. Yok, ÖSS giriş sınavında da bu soru soruyorlar değil mi?
Evet.
Ne? Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
Picasso ben. Ya.
Ya.
Picasso yani, söylemeye bile gerek yoktu.
Doğru. Ya ama şey hatırlamıyorum ki ben. Kübizmi şey olarak biliyorum.
Biçim olarak hatırlıyorum. Ha,
yani. Evet. Kim ne yapıyordu, neydi onunkinin ismi? Hı-hı. Onu bilmiyorum.
Yok canım, biliyorum. Yani kübizm bilinir zaten, onun şeyinde değil. Şeyde dedin ya, ben de açıkçası neydi? Klimt'in çalışmaları daha dekoratif. Yani kadın bedeni var tartıştığı ama kadın bedenini çok fazla böyle eğip bükmüyor. Sadece ona bir şey katıyor, ne denir? Bezemeyle beraber bir form oluşturmaya başlıyor. Aslında bezeme yapmasının sebebi de ne biliyor musun?
Ne?
Tam bu dönemde dünyada savaşlar oluyor, devrimler oluyor, sosyal karışıklıklar oluyor. Ve en önemlisi modernizm olduğu için bu dönem insanlar çok fazla hani ne denir, iş hayatı diye bir şey ortaya çıkıyor, zaman kavramı giriyor ve insanlar aslında hani böyle olabildiğince otomatik ve ekonomik yaşamaya başlıyorlar.
Hmm.
Hani kadınlar da erkekler de işe gidebiliyor, yani daha çok erkekler gidiyor ama bir mesai denilen bir şey var mesela, hani evlerin o yüzden mesela daha küçük ama daha işlevli olmaya başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Hani hatta böyle bir şey var yani, hani insanlar basit ve çok işlevli şeylere bakıyorlar. Ve doğal olarak bu bize neyin kaybını sağlıyor? Bezemenin kaybını getirmeye başlıyor. Ve ondan sonra da bu şeylerle beraber bu neydi? Bu zayıflamayla beraber Art Nouveau akımı ortaya çıkıyor. Ve Art Nouveau'da da diyorlar ki insanlar estetik değerlerimizden uzak kalmıyor. İnsanlar dedim, Klimt ve birkaç tane Secession grubu sanatçısı. diyor ki sanatsal yönden hani olan eşyaları, hani nesneleri de hani sanatsal yönü güçlü olan ve ne denir, estetik yönü olan şeyler de koymamız gerekiyor diyorlar. Ve sadece aslında resim üzerinden değil, biz şu anda resim üzerinden gidiyoruz ama aslında bu mimari ve mobilya üzerinden daha çok gidiyor. Ama ben tabii ki de artık resim üzerinden anlatacağım bunu. Ondan sonra şeyde ne denir, endüstriyel aslında üretimin endüstriyel çalışmalara karşı olan bir sanat akımı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de aslında çalışmalarında çok fazla altın tabanlı olan, yani altın temelinde oluşan, ondan sonra küçük küçük böyle dairesel figürlerin olduğunu, o kareler aslında mozaik gibi şeylere gönderme yapıyor. Çünkü Klimt aslında Bizans çalışmalarından da bu çalışmalarına denk gelmiş. Yani Bizans'taki o mozaik çalışmaları vardır ya bizim gördüğümüz, onlara bakıyor. Aynı zamanda işte sonuçta Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda yaşadığı için bu adamlar. Aynen. Başka yani büyük bir ülke, birçok yere gidip sergileri falan izliyorlar ve o dönemde Fransa'da aslında şey sergileri var. Japon çiçek sergileri var. Ve onları da görüp hani onların da soyutlamalarını incelemeye başlıyorlar ve böylece aslında doğudan gelen bezeme çalışmalarını da yani oradaki çalışmaları kendi işlerine aktarmaya başlıyorlar. Ve mesela Art Nouveau aslında Türkiye'de, yani Osmanlı'da da görülüyor ama ben Art Nouveau'nun çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Daha temelsiz olduğunu düşünüyorum Osmanlı'da. Nedenini söylemem gerekirse. Çünkü Art Nouveau normalde sanayileşmiş ülkelerde, yani öncelikle sanayileşmiş ülkelerde görülmüş ve arka planı zaten sanayileşmeyle beraber büyüyen ekonominin problemleriyle ilişkili bir sanat akımı. Doğal olarak Osmanlı'da sanayi diye bir şey yok.
Yani.
evet, ama şey var mesela, Yıldız Çini fabrikası kuruluyor. Orada ilk Art Nouveau çalışmalar oluşuyor ama sonuçta bir probleme yani merhem olmaya çalışmıyor bu şey, ne denir, üretim biçimi. O yüzden aslında bu dönem zaten Osmanlı'nın batılılaşmasına denk geliyor. Tepeden inme olan dönemlerden bir tanesi.
Peki yani Osmanlı'da bu Art Nouveau başladığı zaman hani Batı'da zaten vardı ya önceden. Hani bunu bilerek mi şey yapıyorlar, yoksa aslında kendileri de mi yeni keşfediyorlar? Hani
bilerek.
Şey gibi hani Art Nouveau var. Ha, biz Batılılardan gördük. Avusturya'da yapmışlar bunu falan deyip, ha bizde de fabrika açıldığına göre artık biz de yapalım mı diyorlar? Yoksa kendi yani Art Nouveau'yu bilmeden.
Yok. Art Nouveau'yu diyorlar ki Fransa'da Art Nouveau var.
Ha.
işte Batı'da var. O zaman bizim bir şeylerimiz eksik. O zaman biz de Arnavut'u alıp yapalım. Mesela Daranko binaları, şey ne denir, Monjeri'nin binaları falan Arnavut'dur.
Peki yani o zaman şeye gelen tavuk yumurta sorusu. İlk Arnavut yüzünden mi şey fabrikayı kuruyorlar? Fabrika yüzünden Arnavut mu oluyor? Hangisi?
Şimdi şöyle bir şey
Hangisi
oluyor.
ilk geliyor?
Diyorlar ki Batı'da bir sanayileşme var. Biz de diyorlar o zaman bir tane fabrika kuralım. Bir tane
Arnavut sonra geliyor mu?
hereke fabrikası kuruyorlar. Hereke halı fabrikasıyla Yıldız Çini ve Porselen fabrikasını kuruyorlar. Ama yine de büyük bir fabrikadan bahsetmiyoruz. Yani mesela bir tekstil değil. Sonuçta Batı'da ilk
Tabii canım.
tekstil fabrikası kuruluyor mesela. Ondan sonra bu zaten sadece sarayı üretim yapan bir fabrika. Hani büyük bir şey yok. Hani kitleye hitap etmiyor yani. Ve oradaki sanatçıları da diyorlar ki hani artık taslaklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Batı'daki taslaklara benzer. Hani ya orta yol bulun ya da bunları taklit edin diyorlar. Ve ilk taklitçiliğin çıktı.
Düpedüz.
İlk taklitçilik buradan çıkmış arkadaşlar. Şimdi keşfettik.
Aynen.
Böylece bir şey oluyor. Aslında yumurta ve tavuğunu çözmüş olduğumu düşünüyorum şu anda.
Aynen.
Ondan sonra şey de ne denir? Ben Klimt'i aman Klimt diye şey yaptım da ben Klimt'in çalışmalarını beğenirim. Şey Umut diye bir çalışması var. Mesela hamile bir kadın tamamen dekoratif bir şekilde böyle eteğini, çocukları falan filan böyle yedire yedire anlatmış. Sadece kadının aslında kafasını görüyorsun ama sonradan detaylara baktıkça böyle bütün vücudunu görmeye başlıyorsun ve gördükçe daha fazla şey ortaya çıkıyor. Bu aslında gerçekten sanayileşmenin oluşturmuş olduğu duygusuz ve sistemli hayata karşı bir duruşun olduğunu görmeye başladığın bir zanaat nitelikli çalışmanın olduğunu görüyorsun. Zaten Arnavut sanayi karşısında geçerliliğini ve değerini yitiren zanaatkarlığın durumunu ortaya çıkar. Yani durumunu sorgulayan bir akım. Aslında bununla ilgili yazılar da var. Hatta ilk yazı yani hatta bu hareketin oluşmasını ilk sebep veren şey Arts and Crafts şey sanat ve zanaat çalışması William Morris'in yaptığı ve şeyde ne denir bu Arts and Crafts hareketi Arnavut'un da oluşmasına sebep veriyor yani oluşması için bir ön adım oluyor ve böylece aslında modernliğin sadece hani şey olarak yani modernlikle beraber ulusal kim yani hem ulusal dokuyu kaybediyorsun, etnik dokuyu kaybediyorsun çalışmalarda. Hem de çok duygusuz olarak üretilen şeyler var. Evet belki hayatımızda olumlu şey var ama estetik bir zevk artık yoksun ve hani tarihsel bir yanı da yok çalışmaların diye. Bunların olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve bu yüzden de aslında birçok biçim gelişiyor. Bu arada dedim ya sana hani etnik diye şey var ne denir? Birçok yani şeyde ne de Arnavut birçok ülkede farklı isimlerle gerçekleşiyor. Mesela Judenstil diye geçiyor Almanya'da ama Arnavut yani genel olarak Avrupa'da Arnavut diye bence yazılında birçok başlık olmadan da incelenebilir diye ben düşünüyorum. Ben çünkü Arnavut diye hepsini sadece tanımlıyorum. Ama bir sürü yani bir sürü farklı isimde ama aynı başlığa gönderme yapan isimler var. Şeyde nedeni bunun aslında sebebi de her ülkenin kendi etnik dokusu, kendi geçmişi olduğu için kendi biçimleri oluyor. Doğal olarak o biçimlerin bezeme repertuarına eklenlendiğinden dolayı şeyde nedeni her ülkeye göre de şeyler farklılık gösteriyor. Ne denir? Biçimler ve formlar farklılık gösteriyor. Doğal olarak hani sadece bezemeci olan yanından ortaya çıkartabiliyoruz biz de. Bunun yanı sıra bu kadar. Bu kadar aslında. Sen mesela Arnavut görsen beğenir misin?
Yani ben spesifik şey aramam yani. Gözüme güzel görünen güzel derim.
Güzel.
Klimt güzel yapmış. Yani bu arada araştırırken Klimt'in 2006 yapımı bir filmi olduğunu buldum.
Aa, izleyelim mi?
Yani
Programdan
ona
sonra açıp
sonra bakar.
izleyelim Can.
Aha. John Malkovich'miş hatta Klimt'i oynayan.
Ha.
Yani bayağı da ünlü adamlar var ya hani baktığım zaman sekreterini şeydeki Game of Thrones'da Stannis Baratheon'u oynayan Stephen Ne? Stephen Delane
Klimt'i bu
var
kadar sıkı
mesela.
sevmen gerekiyor çünkü.
Yani ilginç, hiç duymamıştım ama çok da yüksek bir puan almamış.
O ama sanattan anlamayan mühendisler belki izlemiştir.
Muhtemelen.
Muhtemelen.
Muhtemelen ben de iki verebilirdim. Bu ne
Biyografi.
ya? Fazla sanat diye.
Şey, Van Mur'un mu vardı bir tane filmi?
Ay yani şey bak şu anlamda dedim. Hani Klimt iyi hoş güzel ama bu kadar da şey olduğunu bilmiyordum ben. Sanat tarihinde yerinin
Yeri.
olduğunu
Bence
düşünmemiştim ki
Klimt'in
adamın
bayağı yeri var ya.
biyografisini yapmışlar yani hani.
Aslında şöyle, bence Klimt'in yeri Frida'dan daha fazla sanat tarihinde.
Oo.
Evet, hatta bence Frida'nın o kadar yeri yok yani. Hani ben
Oo.
beğenmiyor değilim de yani.
Vay.
Ben, yani Frida zaten çok şey, neden kocası ardında gölgede kalmış yani, kendi çapında daha sonradan bir şeyler olmuş da, o bence çok reklamı yapılan bir film yüzünden kadın bu kadar ünlü oldu yani.
Hayatım dikkat et at şeylerle köylüler gelip seni şey yapmasın, şişlemesin,
Taşlasın.
taşlamasın yani bu
Frida
düşüncelerinizi şimdi belki
ablamıza,
ya değil mi?
Frida
Frida takipçileri gelip seni sokakta sıkıştırmasın.
Ay ya, ben Frida'nın duruşuna şey değilim de yani. Kocası daha şey yani, kocası değil de hayat arkadaşı baya şeymiş. Nedeni ünlüymüş. Ona hayranmış zaten kadında yani. Aslında o kadın bildiğin şey yani, domestik bir kadınmış yani.
Hepimiz domestik bir kadınız aslında.
Öyle mi?
İçten içe.
Hissince.
Ama içimizde ne
Beyimizin vermiyor.
cevherler ya.
Beyimizin vermiyor
Yani
Can'cığım.
içimizde ne cevherler yatıyor. Bazılarımız sanatçı, bazılarımız mühendis oluyor işte.
İşte
Hayat.
Frida mesela sanatçı olmuş.
Aynen.
30'undan önce.
30'dan önce. Demek
30.
ki 30'dan önce bir şeyler yapmak
Yapmış.
gerekiyor hayat.
Yapmış.
Aynen.
Adam da sanatçıymış ama.
O da mı 30'undan önce?
Evet.
İşte. İşte kilit bu. Çözdük. Sanatçı olmak için
15
30'dan önce
yaşında.
yapacağın yapacaksın. Yoksa olmaz yani.
15 yaşında sanatçı oldun, oldun.
Oldun oldun. Haberiniz olsun.
Evet. Aslında resim yarışmalarında Monami'nin falan vardı biz küçükken. O zamanları iyi
Ha,
değerlendirseydik
değil
belki
mi?
olurduk.
Monami muhteşemdi zaten.
Monami.
Monami pastel boya.
Aynen. Sarı rengini çok severdim. Altın sarısı. Çok
Altın.
çok nadir oluyordu. Evet.
Senin galiba zengin kutudan alıyordun. Sen büyük. Biz
Yok,
küçük
bizim anaokulunda
monamilerden
ortamıza koyuyorlardı. Kızlarla yarışıyorduk. O zaman da demek ki kız kız işte, hani altın
Ha
rengini
bizde
görünce.
herkes kendi monamisiyle geliyordu. Böyle kendi monami neyse artık
Hı.
çantası mı oluyordu hatırlamıyorum tam.
Yok, bizde ortamızı açıyorlardı anaokulunda, öyle deyip
Tam o
alıyorduk biz de.
kadar.
Bağırış çağırış. Bugün ben aldım
Kaos.
kızı. Bugün ben aldım sarıyı diye ortalığı ayağa kaldırıp. İşte. Belki o
Başkaları
sarıyı adam
kullanmasın
akıllı.
diye yutanlar.
Yok.
Asla kullanamayacaksınız.
O sarıyı belki alsaydım, kullansaydım bugün belki bir Klimt olmuştum.
Aynen.
Arka planda kullanı
Aynen.
kullanı.
Rodoplu.
Rodoplu.
Drodoplu.
Çok uzun geldi ya.
Başka bir şey. Şey, stage name buluruz sana. Sanatçı şey gibi.
Stage name,
Aynen.
sahne adı.
Aynen.
Sahne adı.
Yani İngilizcemiz geliştirdik ya.
İşte
Oradan şey
Can çünkü çok
yapalım
oyun oynadığı için İngilizcesi
dedim. Ondandır.
gelişti. Yani aslında bu program sonunda öğrenebileceğimiz önemli şey, oyun oynayarak Rönesans hakkında bilgi edinebiliriz.
Evet.
Oyun oynayarak tabii ki de İngilizce öğrenebiliriz.
Tabii ki.
Ondan sonra Klimt, Arts and Crafts hareketiyle beraber ortaya çıkan, Art Nouveau üzerinde çalışan sanatçıydı. Ve
Aynen.
bir şey daha.
Freud'un torunu İstanbul'da yaşıyor.
Aynen. Hatta Freud'un torunu olsak ne kadar şanslı olabilirdik.
Ha, değil mi?
Belki bunu bir sonraki haftada konuşuruz
Olur.
seninle. Özellikle bunun için toplu bunu konuşalım.
Ha.
İyi o zaman. O zaman ne yapalım? Bu haftalık bu kadar. Bir tane daha parça verelim
Olur.
sıradan. Ondan sonra bakalım. İyi o zaman. Haftaya ben ve Uğur Baran'la görüşmek üzere. O yüzden Can'ın Instagram şey ne denir, Facebook ya da herhangi bir sosyal medya, Twitter'ın yok değil mi senin?
Yok Allah'tan.
Herhangi bir sosyal medya hesabını vermeme gerek yok, ama tabii ki de bana soracağınız
Ha.
varsa mağaradan da dayanan arşivinin altına şey yorumlar kısmında yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımla da Rologo, oradan da ulaşabilirsiniz. Cevap veriyorum. Hatta ciddi yani, bayağı program yani için teklifte, yani program önerisi sunarsanız ona göre de biçimlendirebiliyorum. Aynı zamanda şeyde mail adresim de Serra alt çizgi
nokta.
Hayır, onu
Gmail'ı kullan be. Ne,
hayır, hangi Serra alt çizgi rodoplu@yahoo.com. Onu sadece iş yerinde kullanıyorum çünkü. Böyle kavgamız, gürültümüz de bu şekilde vermiş olduk. İyi, o zaman görüşürüz haftaya. Görüşmek üzere. Bye bye.
Bye bye.